Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4'de 1403, Hicri Kameri 22 Cemadüsani 1446 ve Miladi Takvimle 24 Aralık 2024 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Amerika Kadına Karşı podcast'i dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran ve Rusya ilişkilerinin güçlenmesi vurgulandı. İran'ın Avrasya ihracatında %21 artış yaşandı. Kemal Harrazi, Tahran'ın kendisine yönelik her türlü eyleme karşı misillemede bulunacağını belirtti. İran ile Suriye'deki iktidar arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı ifade edildi. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne robotla ölümcül saldırı gerçekleşti. Ve Siyonist rejimin Gazze'yi işgalinin başlangıcından bu yana 14.500 Filistinli çocuk şehit oldu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Rusya Başbakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin genişletilmesi ve Kuzey-Güney stratejik koridorunun hızlandırılması ve tamamlanmasının yollarını ele alarak 14. hükümetin bu güzergahı tamamlama konusundaki kararlı olduğunu belirtti. İRNA'nın haberine göre Rusya Başbakan Yardımcısı Vitali Savev ile görüşme gerçekleştiren Mesut Pezeşkian, Reşt Astara Demiryolu hattının İran ile Rusya arasındaki karşılıklı anlaşma çerçevesinde hayata geçirilme planlarının önceliği olduğunu ve bunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını belirterek, İran bu anlaşmanın hükümlerine bağlı kalacak ve Rusya tarafı en kısa sürede rotanın haritasını çıkarmaya ve proje hazırlıklarına başlayabilir. Anlaşmaya göre rotanın arsasını alıp belirlenen sürede belge ve yükümlülükleri sağlayacağız dedi. Bu görüşme sırasında Rusya Başbakan Yardımcısı da ülkesinin Cumhurbaşkanı ve Başbakanının sıcak selamlarını Dr. Pezeşkian'a iletip 2025'in ilk günlerinde kendisini Rusya'ya davet ederek Rus hükümeti bu geziye, müzakerelere ve anlaşmalara hazırlanıyor ifadesini kullandı. Astara Reş Demiryolu'nun hayata geçirilmesine ilişkin anlaşmaya değinen Vitali Savev, kendi hükümetinin bu anlaşmayı uygulama yönündeki iradesini vurguladığı açıklamasında gerekli kredi hattını temin eden Rus tarafı Kuzey-Güney Koridoru için Azerbaycan hükümetiyle işbirliği yaparken İran'ın da bu anlaşmayı uygulanmasını istiyor diye ekledi. Rusya Başbakan Yardımcısı bu ülkeden İran'a, İran'dan da Rusya'ya mal taşımacılığının arttığına işaretle Reşt Astara Demiryolu anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilk etapta iki ülke arasında 15 milyon ton mal taşıma kapasitesine ulaşmamız bekleniyor diye ekledi.
İran'ın son 9 ayda Avrasya Ekonomik Birliği üyelerine yaptığı ihracatın miktarı geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında %21, ağırlık bazında %22 arttı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Gümrüklerinin özel açıklamasına göre yılın son 9 ayında Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye 5 ülkeye 1,5 milyar dolar değerinde yaklaşık 3860 ton İran malı ihraç edildi. Ayrıca geçen yıl bu birlik üyelerine 1 milyar 240 milyon dolar değerinde 3 milyon 170 bin ton İran malı ihraç edildi. İran mallarını Avrasya Birliği üyelerine en fazla ihracatı sırasıyla Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Belarus'a yapıldı. Habere göre İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinden yaptığı ithalat miktarı son 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında %20, ağırlık bazında ise %45 oranında azaldı. Yani bu dönemde ithalat miktarı 1 milyar 210 milyon dolar değerinde 1 milyon 630 bin ton civarında olurken geçen yıl İran'a en yüksek miktar sırasıyla Rusya, Kazakistan ve Belarus'tan 1 milyar 500 milyon dolar değerinde 2960 bin ton mal ithal edildi. İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin yasa tasarısı pazar günü İslami Şura Meclisi'nde onaylandı. Daha önce bu anlaşma bu birliğe üye 5 ülkenin parlamentolarında onaylanmıştı.
İran filmi 2024 yılının en iyi 100 filmi arasında yer aldı. Sahabın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Kamran Hüseyinzade'nin yönettiği Latent filmi filmler ve TV şovları film veri tabanı TMDB medyasına göre 2024 yılının en iyi 100 kadın temalı film listesinde yer aldı. Bu eserin hikayesinin özeti şu şekildedir. Kadınlar doğadan, toplumdan, siyasetten, dinden ve daha birçok şeyden oluşabilen bir istiridyenin kabuklarıyla kaplanmış inciler gibidir. Kamran Hüseyinzade'nin Latent filminde Atrisa Seyfullahpur, Guders Haceri, Hasan Agayi ve Muhammed Fereci rol alıyor. İranlı yönetmen ve oyuncu Hüseyinzade 2023 yılında bu çalışmasıyla Alman Sundance Akademisi'nden Kadın Filmi Yönetmenlik Ödülü ve Venedik Festivali'nin Kadın Filmleri bölümünde müzik ödülünü kazanmayı başardı.
İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harrazi, Tahran'ın diyaloğa hazır olduğunu ancak baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan merkezli El Meyadin televizyonuna konuşan İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, İran'ın nükleer meselesi hakkında açıklamada bulundu. Harrazi, Tahran'ın diyaloğa hazır olduğunu ancak baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi. Kemal Harrazi, nükleer programımızın barışçıl olduğundan eminiz. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen müzakere masasından hiç ayrılmadık. Karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı onurlu müzakerelere girmeye her zaman hazırız dedi. İran'a olası saldırı hakkında Harrazi, İran'ın kendisine karşı herhangi bir saldırıya yanıt vereceğini belirtti. Harrazi, Trump'ın ikinci dönemine dair yeni Amerika hükümetinin politikasına göre adım atacağız diye konuştu. İran nükleer anlaşması olarak da bilinen kapsamlı ortak eylem planı 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi olan İngiltere, Amerika, Çin, Fransa, Rusya ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar uygulamaya koydu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşama olarak geri döndü.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Suriye'deki muhalif gruplarla uzun süredir iletişim halinde olduklarını ve Suriye'ye girişlerinin amacının IŞİD'in ilerlemesini durdurmak ve terörizmin bölge ülkelerine yayılmasını engellemek olduğunu ifade ederek ancak İran'ın Suriye'deki iktidar ile doğrudan bir bağlantısının olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai dün düzenlediği haftalık basın toplantısında İran aleyhinde söylenen sözlerin yeni olmadığını belirterek bazı aktörlerin farklı ülkeler arasındaki ilişkileri bozma çabalarının da yeni bir durum olmadığını ifade etti. Ancak Amerikalı üst düzey bir yetkilinin başka bir ülkenin iç meseleleri hakkında bu kadar rahat konuşmasının uluslararası hukuk ve kuralların açık bir ihlali olduğunu söyledi. Dışişleri sözcüsü ayrıca Suriye'nin terörün arttığı bir alan haline gelmemesi ve bölge ülkelerindeki her türlü güvensizliğin bölge ülkelerini de sirayet edeceği kanaatine tüm ülkelerin varması önemlidir diye ekledi.
Siyonist gazete Maarif, İran'ın askeri gücüne ve yeteneklerine dikkat çekerek İsrail'in İran'la yıpratma savaşına giremeyeceğini yazdı. Sahab'ın İran'dan naklen aktardığı haberine göre Siyonist gazete Maarif yazısında İran yüz binlerce füzeye sahip büyük bir güç ve ekonomisi İsrail ekonomisinden yüzlerce kat daha güçlü. Dolayısıyla İranlıları hafife almamak gerekiyor ifadesini gündeme taşıdı. Daha önce Siyonist rejim ordusunun emekli generali İshak Brick bu rejimin Kanal 12 televizyona verdiği röportajda İsrail mevcut kara gücüyle birçok cephede savaşıp mücadele edemiyor ve Gazze cephesinde dahi Hamas'a karşı zafer kazanamadı demişti. Söz konusu Siyonist medyaya röportaj veren İshak Brick, elimizde yeteneklerini kaybeden küçük kuvvetler var ve yedek kuvvetlerin ve daimi askeri kuvvetlerin yerini alacak başka güç yok diye ekledi. Siyonist rejim ordusunun bu emekli generali daha önce İsrail ordusu yıpranma halinde ve İsrail güçleri daha fazla ilerleyemiyor ifadesinde bulunmuştu. İshak Brick ayrıca İsrail'in Filistin direniş gruplarına karşı tavrı hakkında İsrail ordusunun henüz Hamas'ı mağlup edemediğini itiraf etti.
İsrail rejim ordusu salı sabahı Gazze şeridinin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi yerleşkesine bombalı robotla düzenlediği ölümcül saldırıyla savunmasız Filistin halkına karşı suçunu bir kez daha ortaya koydu. İran'ın Filistin'in Sema Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberinde bu barbarca eylem hastaneye ciddi zarar vermenin yanı sıra 20'den fazla sağlık personeli ve hastanın yaralanmasıyla sonuçlandı. Siyonist rejimin bu yeni suçu Gazze şeridinin en önemli tıp merkezlerinden biri olan Kemal Advan Hastanesi'nin her zaman işgalci güçlerinin defalarca saldırılarının hedefi olduğu bir dönemde işleniyor. Öte yandan sağlık kaynakları pazartesi gecesi İsrail işgal ordusunun Gazze şeridine 24 saat süren saldırılarında 32 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Bu kapsamda Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 45.317 kişiye ulaşırken 107.713 Filistinli de yaralandı. Bakanlık ayrıca devam eden saldırılar sonucunda çok sayıda cesedin hala enkaz altında olduğunu ve yardım kuruluşlarının bu cesetleri çıkaramadıklarını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 14.500 Filistinli çocuğun şehit olduğunu duyurdu. UNICEF, İsrail ordusunun Gazze şeridindeki saldırılarına değinerek, Gazze şeridinde sadece bir ay içinde 160 Filistinli çocuk Siyonist rejim tarafından şehit edildiği bilgisini paylaştı. Dün El Arabi El Cedid portalı, Gazze'deki kadınların zor durumda olduğunu ve yaşam koşullarının yetersizliği nedeniyle Siyonist rejimin savaşından en büyük darbeyi çocuklarla birlikte aldığını yazdı. El Arabi El Cedid şunları da ekledi. İşgalci güçlerin zorla göç ettirme politikası, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 2 milyon Filistinliyi, istikrarın hiç olmadığı ve evsiz barksız kalan halkın da İsrail rejimi ateşi altında olduğu bir durumda yerinden etti. Siyonist rejim 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine karşı yıkıcı bir savaş başlattı. Bu dönemde Gazze şeridindeki evlerin ve altyapıların %70'i ağır hasar gördü. Ağır kuşatma ve insani kriz, benzeri görmemiş kıtlık ve açlıkla birlikte bu bölge sakinlerinin hayatlarını tehdit ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırıların başlamasından bu yana 45.317 Filistinlinin şehit olduğunu, 107.713 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.
Siyonist rejim medyasında yer alan son haberler, bu rejim ile Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin çıkmaza girdiğini gösteriyor. İrna'nın Filistin Sema Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı haberine göre, aralarında Yedioth Ahronot ve Haaretz gazetelerinin de bulunduğu bilgili kaynaklara göre bu müzakerelerde kaydedilen ilerlemenin beklenenden çok daha az olduğu ve bu yıl sonuna kadar anlaşmaya varılma ihtimalinin çok zayıf değerlendirildiği belirtildi. Yedioth Ahronot gazetesi Hamas'ın savaşı durdurmadan kısmi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirterek bu müzakerelerin karmaşıklığına vurgu yaptı. Ayrıca bu Siyonist gazete kaynaklarından alıntı yaparak İsrail'in hiçbir koşulda Philadelphia ekseninden tamamen çekilmeyi istekli olmayacağını ifade etti. Öte yandan Haaretz gazetesi değerlendirmelere atıfta bulunarak önceki Amerika hükümetinin belirlediği takvimde anlaşmaya varılmasının pek mümkün olmadığını değerlendirerek taraflar arasındaki mevcut boşlukların doldurulması için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yafa ve Aşkelon bölgelerinde Siyonist rejimin iki askeri hedefini iki Yafa insan hava aracıyla saldırdığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ilk operasyonda Siyonist düşmanın işgal altındaki Aşkelon bölgesindeki askeri hedefi Yafa insansız hava aracı kullanarak vuruldu ve bu operasyonda istenilen sonuca başarıyla ulaşıldı ifadesine yer verildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri ayrıca ikinci operasyonda ise işgal altındaki Yafa bölgesindeki işgalcilere ait askeri bir hedef Yafa İHA'sı ile kullanılarak hedef alındığını ve isabetli bir şekilde vurulduğunu duyurdu. Bu açıklamada ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetleri Gazze şeridindeki Filistin direnişinin yanı sıra Özgür Yemen halkının, Arap dünyasının ve İslam dünyasının talepleri doğrultusunda Siyonist düşmana yönelik askeri operasyona devam edeceği ifadesinin altı çizildi.
Ve son haberimiz, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı pazartesi gecesi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin bu ülkeye yönelik saldırılarının zararının 15 milyar dolar olarak tahmin edildiğini açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 4 Eylül 1403 Hicri Kameri, 22 Cemadüssane 1446 ve miladi 24 Aralık 2024 Salı. Yıl önce bugün Hicri Şems'i 4 Eylül 1375'te İranlı ünlü kalem sanatçısı Hasan Pur Senai vefat etti. 5 yaşında merhum babası Meşedi Abdülhalık nezdinde çeşitli sanat dallarını öğrenen Hasan Pur Senai çok kısa sürede tasarım sanatında doruğa ulaştı. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra üniversitelerde ders vermesi istenen Hasan Pur Senai nihayet 85 yaşında vefat etti. ...1055 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Cemadüssane 391'de Müslüman şair İbni Haccac tarihi bir rivayete göre vefat etti. Bağdat kentinde dünyaya giren Haccac gençken şairliğe yöneldi ve ünlü şair olan Muhlebi ile tanıştı. Haccac günümüzde Bağdat Kütüphanesi'nde bulunan 10 ciltlik divane kalem aldı. Onun kaleme aldığı eserlerinin bir bölümü de dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle Britanya Müzesi ve İslam Üniversitesi'nde bulunuyor. ...500 yıl önce bugün 24 Aralık 1525'te Portekizli denizci ve kaşif Vasco da Gama öldü. 1460'da dünyaya gelen Vasco da Gama'nın önemli girişimlerinden biri Avrupa'dan Asya ve Hindistan'a olan su yolunun 1498'de keşfedilmesiydi. Onun keşfinin en önemli özelliği 1453'te Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'dan Asya kıtasına olan su yolunu kapatmasıydı. Bu ünlü Portekizli denizci Afrika kıtasına dolaşmakla Hindistan topraklarına gitti, ülke halkından çoğunu katliam etti ve böylece Portekiz'in Hindistan üzerindeki sömürgecilik dönemine başlaması zeminini hazırladı. ...175 yıl önce bugün 24 Aralık 1849'da Fransız askerleri Afrika'nın batısındaki Gine'ye saldırdılar. Bu saldırı aslında bu ülkenin Fransızların Gine'yi işgal etme zeminini hazırladı. Fransız askerlerin Gine'ye saldırmadan evvel ülkede Altın Sahil adlı ticari bir firma ülkede kuruldu ki bu olay Fransız güçlerinin Gine'ye girmelerine sebep oldu. Fransız güçlerinin Gine'ye girmelerinden sonra Fransa hükümeti Gine'de üsler kurdu ve diğer Avrupalı devletlerle yaptığı anlaşmalarla Gine'deki konumunu güçlendirdi. Böylece Gine 1913'te resmen Fransa tarafından işgal edildi. 1958 yılında yapılan bir referandumla Gine halkı Fransız egemenliğinden kurtulmak istedi ve Gine aynı yıl bağımsızlığını kazandı. ...159 yıl önce bugün 24 Aralık 1865'te beyaz ırkın üstünlüğüne inanan gizli örgüt Ku Klux Klan, Amerika'da diğer ırklara özellikle siyahlara karşı savaşmak amacıyla kurulmuştu. Ku Klux Klan kuruluşundan 4 yıl sonra yasa dışı ilan edilmesine rağmen siyahi insanları öldürerek ve taciz ederek aralarında çok fazla korku ve terör yarattı. Bu grup diğer ırkların haklarını savunan beyazları bile katlediyor. Ancak Amerika'da bu aşırı ırkçı örgütün kökünü kazımak için ciddi bir mücadele verilmemişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe hazırlıkları.
Kıymetli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Bütçe kabul edildi. Muhalefet iktidarın sorunlarla ilgilenmediği eleştirisini yaptı.
Karar.
Amerika, İngiltere ve İsrail Yemen'e bomba yağdırdı.
Ve Yeni Asya.
İsrail'in Suriye'de işgalciliği devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır, 22 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Gazze'yi unutmak mı?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Müslümanların tamamının derdi vardır. Ama Gazze'deki dert çok daha önemli. Çünkü Gazze'de devam eden İsrail zulmü sınırları çoktan aşmış durumda. Devam eden savaş sebebiyle ölenlerin sayısı neredeyse 50 bini buldu. Hemen her gün katliam yaşanıyor ve büyük çoğunluk da bu durumu seyrediyor. Gazze'deki ve dünyanın diğer yerlerinde devam eden haksızlıklara, zulümlere, adaletsizliklere alışmamak icap ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Suriye'de yaşanan son gelişmeler Gazze'deki zulmü kısmen de olsa dünyanın gündeminden çıkarmış gibi duruyor. Elbette Suriye'deki hadiseler de çok önemli. Ancak buradaki gelişmeler Gazze'deki zulmü unutturmamalı ve gündemden düşürmemeli. Zalimlerin önünde gidenlere belki de bunu arzu ediyor ama bu tuzağa düşmemek gerekir. Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinde yer alan Evangelist Luther Kilisesi'nin papazı Morter İshak'ın açıklamaları bu yönüyle dikkat çekici. Kilise papazı İshak, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları bitene kadar Gazze'nin gündemde tutulması gerektiğini ifade etmiş ve ne kadar haklı bir uyarı. Beytüllahim papazı İshak, sosyal medya hesabından Noel seremonisindeki vaazının videosunu imparatorlukların son kullanma tarihi vardır mesajıyla paylaşmış İshak, vaazında Gazze'de yaşananlara yönelik on binlerce kişinin öldü ve yaralandı, tamamen yerinden edildiği Gazze'de 440 gündür aralıksız bombardıman ve kıtlık yaşanıyor ifadelerini kullanmış. İshak, dünyada soykırımın devam etmesi konusunda sessiz kalanları ve Filistinlilere yardım etmeyenleri kınarken şöyle demiş: "Kayıtsız kalmak insanlığa ihanettir ve savaş suçlarından faillerinden yargılanmasını sağlayamalıyız." İshak ayrıca Amerikan Başkanı seçilen Donald Trump'ın İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler hakkında açıklama yapmadan Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini diri getirmesini eleştirmiş ve Trump Filistin'e tutuklulardan hiç bahsetmedi. Gazze'deki durum şu anda da cehennem değil mi? 7 Ekim'den önceki 16 yıl boyunca da cehennem değil miydi? İfadeleriyle tepki göstermiş. İlgili habere göre Batı Şeria'nın Beytüllahim şehri her yıl Noel ağaçlarının ışıklandırılmasına, izci görüşlerine ve kutlamalarına sahne olurken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle iki senedir kutlamalar yapılıyormuş. Betülahim'deki kilisenlerin ya da oradaki papazların Gazze'de devam eden zulüm sebebiyle iki senedir Noel kutlamaları yapmamaları insani bakımdan ayrıca dikkat çekici değil midir? Gazze başta olmak üzere dünyanın neresi olursa olsun zulme maruz kalanları unutmamak, aksine hep gündemde tutmak ve zulmün sona ermesi için dua etmek gerekmez mi? Duamız zalimlerin zulmünün sona ermesi için olsun.
Esfender Korkmaz 22 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde asgari ücret siyasi popülizm aracı oldu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Öteden beri Türkiye'de bütün siyasi iktidarlar asgari ücreti popülizmin bir aracı olarak kullandı. Üniversite yıllarımdan biliyorum. Çalışma Bakanlığı sürekli çalışma ekonomisi bölümünden asgari ücret tespiti için öğretim üyesi isterdi. Şimdi de asgari ücret masası var. Ve fakat bugüne kadar asgari ücreti masa açıklamadı. Asgari ücret tespitinde hülle var. Türk İş Başkanı asgari ücretin %45 enflasyon artı refah payı olarak 29.583 lira olması gerektiğini açıkladı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Asgari ücret tespitinde enflasyon olarak her zaman TÜİK enflasyonu baz alınıyor. Gerçekte ise TÜİK verilerine güven duyulmuyor. Asgari ücret masası kaldırılmalı, üniversitelerin, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin katılacağı tarafsız bir kurum oluşturulmalı. Bu kurum, geçinme endeksi hazırlamalı, asgari sosyal yaşam maliyeti hazırlamalı, artışlar bu endekslere göre otomatik yapılmalıdır. Aç ayı oynamaz diye bir atasözümüz vardır. Düşük ücret alanlar geçim derdine düşer, ek işler yapmaya başlar. İster istemez verimlilikleri de düşer. İşverenlerin ve devlete mal ve hizmet üretme kapasitesi düşer. Yani kısıtları ücretten daha fazla maliyete katlanmış olurlar. Düşük asgari ücret gelir dağılımını bozdu. TÜİK Türkiye gelir dağılımı ölçütleri olarak Gini katsayısı ve yüzde paylar analizi kullanılıyor. Gini katsayısı, Gini katsayısı 0 ile 1 arasında bir değerdir. Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitti, bire yaklaştıkça ise gelir dağılımında bozulmayı gösteriyor. TÜİK verilerine göre 2005 yılında Gini katsayısı 0,308'di. Bu katsayı giderek büyüdü ve 2022 yılında 0,487 oldu. Bu demektir ki AKP iktidarı döneminde gelir dağılımı aşırı bozuldu. Gelir dağılımında bozulma ekonomik ve sosyal istikrarı bozar. Gelir dağılımında bozulma orta ve uzun vade toplam talebi düşürür. Büyüme düşer. Türkiye şartlarında eğitime erişmeyi engeller. Fırsat eşitsizliği, eğitimde etkinliği ve emek verimliliğini de düşürür. Toplumda sosyal mobiliteyi engeller ve karşılaştırma olur. Talep yapısını da bozar, ikili piyasa yapısı da oluşur. Zengin fakir farkı arttıkça toplumsal kutuplaşma da artar. Kötü niyetli siyasiler elinde olursa biat kültürü oluşur. Sendikasızlaşma politikası irrasyonel bir politikadır. 2003 yılında işçilerin %57,9'u sendikalı idi. 202'de oran %14,5'a geriledi. Sendikasız işçi hakkını da alamaz. 6.356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre ertelenen görevler 60 günlük erteleme süresi sonunda yeniden başlatılamıyor. Taraflar erteleme süresi içinde anlaşamazlarsa uzlaşmaz Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözülüyor. Bu nedenle grev ertelemesi filan grev yasağı anlamına da geliyor. Reel ücretlerin düşmesi ve gelir dağılımındaki bozulma AK Parti iktidarında gerçekleşti.
Tahran Radyosu.
Taha Akyol 22 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde faiz, kur korumalı mevduat ve mandacılar başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her politikasını yoğun bir hamasetle topluma takdim ediyor. Emperyalizmle mücadele, milli şahlanış, hücumları püskürtmek, tuzakları boşa çıkarmak, yüzüyle Türkiye damgasını vurmak gibi. Bu konudaki siyasi dehasıyla kimse yarışamaz. Kur korumalı mevduatı da böyle takdim etmişti. Kur korumalı mevduatın mevduat sahiplerini hazineden ödenecek büyük faiz getirisini açıkladığında dolar 18 liradan 12 liraya düşmüş, bunu davullarla, zurnalarla kutlayanlar olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatı çağın buluşu olarak niteliyordu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Fakat iktisatçılar KKM'nin yanlış olduğunu, bütçeye büyük yük getireceğini, enflasyonun büsbütün patlatacağını söyleyip eleştirirlerdi. Erdoğan onlara şöyle tepki göstermişti. Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyorlar. Erdoğan'ın hemen bütün konuşmaları gibi bu konuşmasını da yoğun bir ideolojik dille yapmıştı. Böyle olursa KKM'yi eleştirenler de ister istemez mandacı iktisatçılar, dış köşelerin sözcüleri, sahiplerine yaranmak isteyenler, cahiller falan oluyordu. Hele de nas var, sonra bana ne oluyor deyince siz düşünün o politikanın enflasyonu patlatacağını söyleyerek eleştirenlerin konumunu. Fakat 2018'de Temmuz'unda görevden uzaklaştırılan Ortodoks iktisatçı Mehmet Şimşek başka çare kalmadığı için göreve getirilince ilk işlerinden biri faizi yükseltmek, diğeri KKM'yi de tavsiyeye başlamak oldu. Çünkü bütçenin %17'si faize ve KKM'ye giriyor. Şimşek haklı olarak KKM'nin enflasyonu azardığını dikkate alarak 2024 sonuna kadar enflasyon düşecek, KKM sonlanacak diyordu. Bu hedef gerçekleşmedi ama biraz yaklaşıldı. İki gün önce Merkez Bankası KKM'ye ödenen faizi ve nemayı aşacağı çekerek KKM'nin tavsiyesi yönünde önemli bir adım attı. Ortodoks iktisatçılar bunu olumlu buluyor. Dövize yöneliş olmaması için de uyarılar yapıyorlar. İktisat tarihi gösteriyor ki istikrar politikasında eksik uygulama yahut yarı yılda sonlandırma da büyük zararı veriyor. Disiplinli, aynı zamanda dış kaynak sağlayan ve sosyal adalet ilkelerini de gözeten kapsamlı reform politikaları ise büyük başarı sağlıyor. Mehmet Şimşek, IMF tarafından alkışlanan bir para politikası uyguladığı halde IMF'den dış kaynak getiremedi, iktidar istemediğinden. Yapısal reformlar niteliğinde kanuni düzenlemeler de yapılmalı. Tek kurumsal iyileşme Merkez Bankası'nda oldu. O da kanunla değil, her an geri alınabilir atama kararnamesiyle.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsül'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsül'de Türkçe yayınlarını canlı olarak via arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu bağlamda Parsül'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'ı ısmarladık. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimize her zaman olduğu gibi önemli konuların başlığı ile başlıyoruz.
Amerikan heyetinin Şam ziyareti,
Siyonist rejimin Suriye'ye saldırılarının sürmesi,
Gazze Savaşı ve ateşkes müzakerelerinin devam etmesi
ve Yemen'in işgal altındaki toprakların kalbine saldırması,
geçtiğimiz hafta Batı Asya'da yaşanan önemli gelişmelerin başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
Batı Asya'da geçtiğimiz haftanın önemli olaylarından biri Amerikan heyetinin Şam ziyaretiydi. Amerikan hükümetinin Suriye heyeti, takma adı El Jolani olan Ahmed El Shara ile bir araya gelerek görüştü. Bu toplantıda Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Tahrir-i Şam grubunun terör listesinden çıkarılması konusu görüşüldü. Amerikan heyeti, Tahrir-i Şam grubunu terör listesinden çıkartmak için El Shara'ya bazı şartlar belirledi. Amerikan heyeti aynı zamanda güven verici bir siyasi süreç ve Suriye'deki azınlıklara destek çağrısında da bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu toplantıyla ilgili olarak Amerikalı diplomatların Şam'da Tahrir-i Şam temsilcileriyle görüştüğünü, Suriye'de güç aktarımının esasları ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiğini duyurdu.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yakın doğu işlerinden sorumlu yardımcısı Suriye görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada şöyle konuştu. Suriye halkının ülkelerine yeniden inşa etmek için nadir bir fırsatı var. Bir sonraki aşamanın ilkeleri konusunda aralarında Ahmed El Shara'nın da bulunduğu Suriye geçici yönetiminin temsilcileriyle istişarelerde bulunduk. Suriye geçici hükümetinin olumlu mesajlarını memnuniyetle karşılıyoruz ve verilen sözlerin yerine getirilmesini umuyoruz. Bu toplantılarda Suriye'nin geçiş aşamasında geniş entegrasyon ve istişarenin önemini de vurguladık. Kapsayıcı bir hükümete yol açan ve herkesin haklarına saygı duyan siyasi sürece destekliyoruz. Bu toplantıda teröristler ve bunların Suriye'ye tehdit oluşturmamasının sağlaması konusunda da istişarede bulunduk ve Ahmed El Shara da bu konudaki kararlarını da açıkladı. Suriye'de kayıp olan Amerikan vatandaşlarının akıbeti hakkında bilgi almayı umduğunu belirten Amerika temsilcisi şöyle konuştu. El Shara'ya Washington'un onun tutuklanması için ödül peşinde koşmayı bıraktığını söyledik.
Geçtiğimiz hafta Siyonist rejim Suriye'ye saldırmaya devam etti. Bu saldırılarda Suriye'nin askeri gücü yok edilirken Siyonist rejim de Suriye'nin birçok yerini işgal etti. Lübnan'ın Al-Mayadin kanalı İsrail rejiminin 2 haftadan kısa bir süre içinde işgal altındaki Suriye topraklarının 440 kilometresini işgal ettiğini bildirdi. Bu arada Siyonist rejimin eğitim bakanı Yoav Kiş, İsrail'in belirsiz bir süreye kadar Suriye'de kalacağını duyurdu. Buna rağmen Suriye geçiş hükümeti İsrail'in saldırılarına karşı herhangi bir önlem almadı, hatta El Jolani ülkenin yeni bir savaşa girmeye hazır olmadığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye ile işgal altındaki topraklar arasında tampon bölgede barışı koruma güçleri dışında askeri güç bulunmaması gerektiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri şunlara ekledi. Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğü tamamen korunmalı ve her türlü saldırgan eylemi derhal son verilmelidir.
Bu arada Suriye kaynakları, Siyonist rejimin Suriye'nin başkenti Şam'a yeni bir İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriyeli kaynaklardan geçtiğimiz cumartesi günü yapılan açıklamada Şam ve Banyol'lerinde duyulan patlama sesine İsrail'in Suriye askeri merkezlerinden birine düzenlediği insansız hava aracı saldırısının neden olduğu belirtiliyor. Birkaç saat öncesinde de Suriyeli kaynakta Suriye kıyısındaki Tartus vilayetinin Doğu Banyol'lerinde duyulan patlama sesi İsrail'in silah ve mühimmatın bulunduğu Suriye askeri merkezlerinden birine saldırmasından kaynaklandığı bilgisini paylaştı.
Şam'ın düşmesinin ve silahlı muhalefetin 27 Kasım 2024'te Şam'ın kontrolünü ele geçirmesinin üzerinden geçen sürede Siyonist rejim ordusu 1974 Ateşkes Anlaşması'nı ihlal etmeyi ve Suriye topraklarının derinliklerindeki stratejik merkezleri hedef almaya devam ediyor. Siyonist rejim Golan Tepeleri ve Hermon Dağı'nın geri kalan üçte birini işgal etmenin yanı sıra Suriye ile Tamhon bölgede ilerliyor ve Kuneitra ilindeki bazı stratejik noktaları işgal ediyor. Suriye topraklarına yönelik bu saldırılar Suriye'yi yöneten silahlı muhalefetin sessiz kaldığı ve Siyonist rejimin kapsamlı saldırılarına karşı henüz tavır almadığı bir dönemde gerçekleştirilmektedir. Değerli dinleyiciler, şimdi konuyla ilgili gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşünü dinleyeceksiniz.
Ya açıkçası son gelişmeleri herkesin biraz şaşkınlıkla baktığını aslında biz de biraz şaşkınlıkla analiz ettik. Çünkü yani Suriye'de özellikle mevcut hükümetin bu kadar erken bir şekilde düşebileceğini kimse tahmin etmiyordu. Biz de o analizlerde biz halen tam odak noktanın aslında nerede bir hatanın ya da ittifakların yapıldığı konusunda bazı tartışmalar yürütüyoruz. Açıkçası geldiğimiz noktada o aşamada evet özellikle HTŞ'nin arkasında bazı devletlerin olduğu ve bu devletlerin aslında daha öncesinde Şam üzerinden ve Suriye üzerinden bir takım hesaplar yapıldığını ve bu hesaplar üzerinden de Beşar Esad düştükten sonra Beşar Esad yönetimi düştükten sonra ve bu devletlerin HTŞ'yi de ciddi bir şekilde desteklediği, organize ettiğini emareleri var. Şimdi bu emareler nasıl gelişti? Bunlardan bir tanesi özellikle İsrail konusunu esas alabiliriz. Yani İsrail daha öncesinde sürekli Suriye'de bir takım operasyonlar, hava sahası üzerinden bir takım saldırılar gerçekleştiriyordu açıkçası. Şimdi Esad yönetimi düştükten sonra mevcut bu özellikle İsrail'e çok ciddi bir alanın genişlediğini ve bu alan üzerinde de rahatlıkla son 10-15 gündür neredeyse Suriye'nin altyapısı özellikle silah ve mühimmat, askeri tesisat konusunda da ciddi saldırılar yapıldığını ve imha ettiğini görebiliyoruz. Fakat burada dikkat çekici mesele HTŞ liderliğini üstlenen Jolani'nin hiçbir ciddi bir tepki göstermemesi İsrail'e yani karşısında ciddi bir duruşu sergilememesi söz konusu ve bu açıkçası analizler olarak bizi düşündürtüyor. Acaba daha öncesinde İsrail ile HTŞ arasında, Hayat-ı Tarişam arasında ya da liderliği üstlendiği Jolani arasında bir anlaşma var mıdır, yok mudur meselesini gündemimize taşıyabiliyor. Yani bunu tartışabiliriz.
Sayın İhsan Kaçar'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz.
Gazze Savaşı alanında geçtiğimiz hafta Gazze'de ateşkes umutları arttı. Katar'ın başkenti Doha'da geçtiğimiz haftalarda müzakerelerin geçici olarak askıya alınmasının ardından bu ülke bir kez daha müzakere heyetlerine ev sahipliği yaptı. Müzakerelerin çok aşamalı bir anlaşma şeklinde ilerlediği görülüyor ve ilk aşamada İsrail esirlerin, Filistin esirlerin takası ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik adımlar hayata geçirilecek. Bu müzakere turu ile ilgili ortaya çıkan umutların büyük bir bölümü Siyonist rejimin müzakerelerin ortasında koşullarını birkaç kez değiştirmesinden kaynaklanıyor. Bu bağlamda Hamas'ın da İsrail tarafı ile anlaşmayı birkaç aşamada tamamlamayı kabul ettiği görülüyor. Son günlerde Biden hükümeti yakında bir anlaşmanın gerçekleşmesi konusunda bir tür temkinli imsallik içinde olduğunu duyurdu.
Bu arada Siyonist rejimin başbakanı Gazze'deki savaşın durdurulmasını reddetti. Benjamin Netanyahu Wall Street Journal'a Hamas'ı yok etmediğimiz sürece savaşın sona ermesini kabul etmeyeceğiz iddiasında bulunarak Hamas'ın Gazze şeridinde iktidarda kalmasına asla izin vermeyeceğiz ifadesini öne sürdü. Netanyahu, artık kritik bir noktadayız ve gerçekleştirdiğimiz saldırılar Orta Doğu'nun çehresini değiştirdi, dedi. Netanyahu'nun sözleri, Siyonist kaynakların Hamas hareketiyle esir değişimine ilişkin müzakirelerin doğru yolda olduğunu iddia etmesinden saatler sonra gündeme yansıdı ve iki taraf arasındaki esir değişiminin İlk aşamasında İsrail'li mevkidaşlarıyla takas edilmek üzere Filistinli esirlerin isim listesi de hazırlandı.
Batı Asya'da geçtiğimiz haftanın bir diğer önemli olayı da Yemen'in Siyonist rejime yönelik saldırılarının devam etmesi oldu. Yemenliler geçen haftada Tel Aviv'e yönelik füze saldırılarını sürdürdü. Ensarullah Yemen lideri Abdülmelik el-Husi ise bu saldırıların Gazze Savaşı'nın son bulmasına kadar devam edeceğini açıklamıştı. Yemen saldırılarına tepki olarak Siyonist rejim geçen hafta Yemen'e saldırdı. Siyonist rejimin Sana'daki bir elektrik santraline saldırması binlerce ailenin elektrikten mahrum kalmasına yol açtı. Ayrıca Siyonist rejimin Hudeyde ve El Salif limanları ile Ras İsa petrol tesislerine saldırması çok sayıda sivilin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtı.
Merkezi Sana'da bulunan Yemen Değişim ve Kalkınma Hükümeti, Siyonist rejimin ülkenin sivil altyapısına yönelik saldırganlığına tepki olarak bir açıklama yayınlayarak, İsrail'in Yemen'deki sivil tesislere tecavüzü uluslararası yasaların ve insan haklarının açık bir ihlalidir, dedi. Yemen hükümeti, İsrail düşmanının bu saldırganlığı, Siyonist rejimin terörist ve suça yönelik eylemlerinin ve sivillerin yaşam ve güvenliklerini hiçe saymasının bir başka teyididir. Sivil altyapının hedef alınması, işgalci rejimin vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını bozmaya yönelik kasıtlı bir girişimidir, diye vurguladı. Bildiri şöyle devam etti. Düşmanın bu saldırılarının asla Yemen'i yıldırmayacağını ve Yemen'in İsrail'in saldırılarına tüm imkanlarıyla direnmeye devam edeceğini bir kez daha vurguluyoruz.
Bu arada Lübnan İslami Direnişi, Siyonistlerin Yemen topraklarındaki saldırganlığına tepki olarak bir açıklama yayınlayarak, Siyonist Amerikan rejiminin Yemen'deki tüm sözleşmelerin ve uluslararası yasaların açık bir ihlali olan saldırganlığını şiddet ile kınıyoruz, dedi. Bildiri şöyle devam etti. Bu saldırı Siyonistlerin vahşetinin tırmanması ve başta Filistin, Lübnan ve Suriye olmak üzere halkımıza karşı açık ve kapsamlı savaşın devamıdır. Lübnan İslami Direnişi bu saldırıyı Siyonist rejimin güvenlik sisteminin kırganlığından ve Yemen ordusunun hassas ve hedefe yönelik saldırıları ile baş edememesinin bir sonucu olarak değerlendirdi.
Bu arada Al Jazeera Haber Kanalı'nın haberine göre İsrail medyası Yemen'den gerçekleşen füze atışı sonucu Tel Aviv'de tehlike sirinini çaldığını aktarırken işgal altındaki topraklar acil durum dairesi şuna kadar 18 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu Yemen'den füze atışı sonucu farklı bölgelerde tehlike sirenlerinin çaldığını, olayın araştırıldığını açıkladı. Siyonist rejimin acil servisi de yaralı sayısının sırasıyla 3 ve 5 kişi olduğunu açıkladı. Yayımlanan görüntüler, Siyonist rejimin savunma sistemlerinin Yemen'den atılan füzeyi önlemede başarısız olduğunu gösterdi. Bazı İsrail kaynakları Yemen'den Tel Aviv'e yapılan saldırının doğrudan bir binayı hedef aldığını ve binanın alev almasına neden olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz aylarda Yemen ordusu Gazze şeridindeki Filistin halkının direnişine destek amacıyla Kızıldeniz'de işgal altındaki topraklara giden çok sayıda yabancı gemiyi ve birkaç Siyonist gemiyi Babel Mendeb boğazında hedef aldı.
Muhterem dinleyiciler, bu haftaki Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.erib.ir üzerinden iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı da www.parstoday.ir adresinden ve Telegram kanalımız Tahran Radyosu'ndan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast.
Amerika yaklaşık 247 yıllık bir ülkedir. Fakat hayatından geçen bu kısa süre içinde 227 savaşa katılmıştır. Ve sadece 20. asrın ikinci yarısında 22 ülkeye askeri saldırı düzenlemiştir. Bu saldırıların başlıca kurbanları ise siviller, özellikle de kadınlar ve çocuklardı. Katliam, avarelik, cinsel taciz ve saldırı, kimyasal ve atom bombalarının yan etkileri, Amerika'nın vahşi saldırılarının kadınlar için sonuçlarıdır. Tahran Radyosu'ndan selamlar. Sizler Amerika Kadınlara Karşı podcast programını dinliyorsunuz. Bu podcast'te Amerika'nın kadınlara karşı dünyanın çeşitli bölgelerinde işlediği cinayetler, sarsıcı acı olayları ele alacağız. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İnsan haklarını savunduğunu iddia eden fakat acımasız bir ülkenin kendi siyah karnesinde katliam, cinsel taciz ve savunmasız insanlar, özellikle de kadın ve çocukları kana bulamak gibi cinayetleri kaydeden bir ülkenin acımasız olaylarını. Amerika'nın cinayetlerini incelemek için çok eskilere gitmeye gerek yok. Sadece tarih yapraklarını aralamanız ve 20. asrın ortalarında 1445 yılı 6 Ağustos gününe gitmeniz yeterlidir. İkinci Dünya Savaşı'nın zirveye ulaştığı tarih dilimine. Daha önce Japonya'ya çok sayıda saldırı gerçekleştiren Amerika, bu dönemde bu ülkeye karşı konvansiyonel olmayan, yani nükleer bir saldırı kararı aldı. Bu siyaset doğrultusunda Japonya'nın Honshu adasının batısında bulunan Hiroşima kenti, Amerika'nın nükleer saldırısının hedefi olan ilk kentti.
İnsanlık tarihinin ilk atom bombası Little Boy, yani küçük oğlan adı ile Hiroşima halkı üzerine atıldı. Amerikan B-29 bombardıman uçağından atılan bu bombanın infilakı ile Hiroşima'nın %90'ını bir anda yok etti ve 90 bin insanın ölümüne sebep oldu. O binlerce insan da sonraki aylar ve yıllarda bu korkunç patlamanın radyoaktif radyasyonu nedeniyle acılar içinde hayatını kaybetti. 3 gün sonra, yani 9 Ağustos 1945'te Amerika'nın Japonya İmparatoruna karşı ikinci nükleer saldırısı, bu kez Kyushu adasının batısında bir liman olan Nagasaki'ye karşı gerçekleşti. Amerika'ya ait B-29 bombardıman uçağı bu kez Fatman, şişman adam adı verilen ve Hiroşima'ya karşı işlenen cinayette atılan atom bombasından daha büyük bir bomba ile Nagasaki kentini hedef aldı. Ve bir kez daha bu kentin on binlerce sivil insanı Amerikan ordusunca feci bir şekilde öldürüldü. Hiroşima ve Nagasaki yapılan bu nükleer saldırı tam anlamıyla bir soykırımdı. Ve atom bombalarının yıkıcı etkilerinden sadece bir kısmına değinmek gerekirse Sadako ismine ulaşıyoruz. Nükleer bombanın radyasyon etkileriyle annesinden lösemi olarak doğan ilk çocuk. Daha sonraki yıllarda da daha çok fazla çocuk annesinden kan kanseri veya spastik olarak doğdu ve çok kısa ömürleri oldu. Hiroşima ve Nagasaki kentlerine yapılan nükleer saldırı Amerika'nın ilk ve son acımasız katliamı değil. Amerika Birleşik Devletleri siyah karnesinde çok fazla cinayeti kaydetmiştir. Başlıca kurbanları kadınlar olan feci cinayetler. Amerika'nın işlediği cinayetlerinin devamında Vietnam'da My Lai cinayetine ulaşıyoruz. Tarihinde tanıklık ettiği çağın en feci, en acı ve en sarsıcı cinayetlerin işlendiği bir köy. 16 Mart 1968'de 11. Amerikan Tugayına bağlı Charlie bölüğü askerleri bu köyde sivillere karşı vahşi bir cinayet işlediler. Köye karşı askeri operasyon talimatı, köy ahalisinin düşmana yataklık ettiği hepsinin ya Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi, Vietcong üyesi olduğu veya olarak destek verdiği bahanesiyle verildi. Direktif şiddet uygulanmasını, evlerin yakılmasını, tüm canlıların öldürülmesini, tüm gıda maddelerinin yok edilmesini ve su kuyularının zehirlenmesini emrediyordu. Amerikalı askerler köye girdiler. Fakat onlara karşı koyacak bir düşman görmediler. Buna rağmen her tarafa rastgele ateş açtılar. Kime veya neye isabet ettiğini düşünmeden. Hareket eden her canlı bir hedef sayılırdı. Ve makinalı tüfek, tabanca veya el bombasına hedef oluyordu. Onlar hiçbir bahaneleri olmadan 504 kişiyi öldürdüler. Bu sebepsiz katliam ise işkence, amputasyon, tecavüz ve cesetlerin parçalanmasıyla beraber yaşandı. Amerikanlar Mainlahi köyünde 10 ila 45 yaş arasında en az 20 kız ve kadına tecavüz ettiler. Tecavüze uğrayan kurbanlardan 9'u ise 18 yaşın altındaylardı. Buradaki cinayetin gizli yönlerini ifşa eden gazeteci Seymour Hersh bu faciayı şöyle anlatıyor. Birçokları küçük gruplara bölünmüş ve boğazlarına sıkılan kurşunla öldürülmüştü. Daha genç olan kızlar ve kadınlara önce tecavüz edilmiş, ardından öldürülmüştü. Her şöyle bir hatırlatmada bulunuyor. Mainlahi adı asla unutulmaz. Zira bu köyün halkı hiçbir sebep olmadan ve rastgele Amerikan güçleri tarafından hedef alındılar. Korkunç katliamların çoğu savaşta yaşandığı görülmüştür. Bu katliam savaş alanına yakın bile yaşanmadı. Bir köyde ve sebepsiz bir katliamdı. Bu cinayetten yayınlanan fotoğraflarda küçük bir kare çok dikkat çekicidir. Lifi dergisinin 1969 yılında yayımladığı ve altında şöyle yazdığı görülüyor. Mainlahi'de Amerikan güçleri tarafından öldürülmeden birkaç dakika önce korku ve vahşetle bir arada toplanmışlar. Fotoğrafın sağ köşesinde siyah elbiseli bir kız düğmelerini kapatırken görüntülenmişti. Bu kare Mainlahi'de kadın ve çocukların tecavüz ve öldürülme arasında çok zor anlar yaşadığını gösteriyordu. Amerikan ordusu Vietnam Savaşı'na ayrıca muhalif güçlere karşı savaş programının bir bölümü olarak kimyasal maddeler kullandı. Bu kimyasal maddenin çok ağır yan etkileri vardı. Hatta 10 yıllar sonra bile kirlenmiş bölgelerde çocuklar doğumsal hastalıklar ve genetik bozuklukları ile doğuyorlar. Bu çocukların birçoğu adeta Vietnam yetimhanelerinde hapis hayatı yaşıyorlar ve genetik bozuklukları nedeniyle iyileşmeleri için hiçbir umut yoktur. Amerika'nın tarih boyunca vahşi cinayetlerinin izini sürüyor ve Afganistan'a varıyoruz. Defalarca ve çeşitli şekillerde Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğrayan bir ülke. Temmuz 2002. Afganistan'ın güneyinde Karkrak Köyü. Temmuz 2002'nin ilk gününde Amerikan güçleri bir köyde düzenlenen düğünü bombalayarak 48 masum insanı katliam ettiler. Ertesi gün olayı incelemek üzere en az 300 Amerikan ve Afgan asker köye gittiklerinde içi savunmasız kadın ve çocukların cesetleriyle dolu büyük bir evle karşılaştılar. Amerika'nın Afganistan'da sivilleri, özellikle kadın ve çocukları katliam etmesi sadece bu olayla da bitmiyor. Birkaç daha örneğe değinmek istiyoruz. 22 Ağustos 2008. Amerika'nın hava saldırılarında 90 Afgan sivilin yaşamına son verdi. Ölenlerin aralarında 60 çocuk vardı. Bu olay Afganistan'ın Azizabad bölgesinde Nuabat köyünde yaşandı. Bölgenin Afganistan Meclisi'ndeki üyelerinden biri, köy halkının bir anma töreni için hazırlandıkları bir sırada Amerikan güçlerinin hava saldırısına uğradığını belirtti. 4 Mayıs 2009. Amerikan güçlerinin Afganistan'ın Ferah vilayetine düzenlediği hava saldırısı köy halkından birçoğunun ölümüne sebep oldu. Gerçi yayımlanan veriler birbirinden biraz farklı fakat hepsi birçok insanın bu saldırıda öldürüldüğünü belirtiyor. Afganistan hükümeti ise bombardıman sırasında 140 kişinin öldürüldüğünü, ölenlerin birçoğunun ise sığınak arayan kadın ve çocukların oluşturduğunu duyurdu. 23 Temmuz 2010. Bu kez de Amerika'nın Nangarhar vilayetine ağır saldırısı en az 52 kadın ve mahzun çocuğun ölümüne sebep oldu. Ayrıca Mart 2012'nin ilk saatlerinde Kandahar katliamı olarak bilinen bir saldırı olayında Amerikan ordusundan Robert Mills adındaki bir astsubay 16 Afgan sivili Kandahar eyaletinin Panjshir ilçesinde katliam etti. Kurbanlardan 9'u çocuktu ve 11'i de bir ailenin üyeleriydi. Robert Wills işlediği bu cinayetle yetinmedi ve tüyler ürperten bir eylemde öldürdüğü sivillerin cesetlerini acımadan yaktı. Amerikan cinayetleri bunlarla da bitmiyor. İnsan haklarını savunduğunu iddia eden bu ülke özgürlük sloganı ile birçok ülkede sayısız cinayetler işlemiştir. Amerika'nın Irak'a özgürlük operasyonu sloganıyla Irak topraklarına büyük çaplı saldırısı 20 Mart 2003'te başladı. Özgürlük adı ve sloganı ile başlayan bu geniş çaplı saldırı boyunca en az 1 milyon 200 bin Iraklı hayatını kaybetti. Onların %40'ı ise kadın ve çocuklardı. Hiç de eşit olmayan bu savaşın en acımasız yıkıntılarından biri ise Irak'ta kadın ve çocuklara yapılan cinsel saldırı ve şiddet olaylarıydı. Uluslararası yıllık raporlara göre Amerika'nın Irak'a saldırı yıllarında en az 40 bin Iraklı kadın kaçırıldı ve tecavüze uğradı. Ayrıca en az 10 bin Iraklı kadın Amerikan hapishanelerinde yaşıyor ve onların hemen hemen tümü yani %95'i Amerikan güçlerince tecavüze uğruyorlar. Amerikan gençlerinin Irak'ta kadınlara karşı en çirkin ve aşağılayıcı cinayetlerinden biri ise bir köyle kızlara topluca tecavüzleridir. Uluslararası Af Örgütü bu bağlamda yayımladığı raporda Amerikan güçlerinin 16 yaşındaki bir kıza babasının gözleri önünde tecavüz ettiklerini duyurdu. 2004 yılında ve Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde koalisyon güçlerince Irak'ın işgali ardından çaresiz kadınlar Ebu Gureyb cezaevinde Amerikan güçleri tarafından tecavüz, şiddet ve tacize uğradılar. Orada kocaları da cezaevinde olan genç kadınlar başlarına gelenlerden dolayı yalvararak herhangi bir şekilde ölmek istediklerini ve yaşadıkları bu utançtan kurtulmayı adeta arzu ediyorlardı. ölümü bile göze alan bu kadınların birçoğu cezaevinden kurtulunca, yaşadıkları psikolojik darbe ve bunalım sayesinde onları bırakmayan bu utançtan kurtulmak için intihar ettiler. Seymour Hersh şöyle diyor: Ebu Gureb'de yaşananlar tüm cinayetlerden, hatta Maylay'de yaşananların çok ötesindeydi. Amerika kadınlara karşı dinliyorsunuz. Amerika'nın kadınlara karşı işlediği cinayetleri zamanla ele alacağımız podcast'i. Japonya'ya nükleer saldırı, Maylay köyünde tecavüz ve katliam, Vietnam'da kimyasal saldırı, Afganistan'da sivilleri bombalama ve Irak'ta özgürlük sloganı ile geniş çaplı saldırı, Amerika karnesinde şimdiye kadar podcast'te gözden geçirdiğimiz cinayetlerden bazılarıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın çeşitli bölgelerinde acımasızca işlediği bu korkunç cinayetleri gözden geçirerek Amerika'nın tarih boyunca insanlık kadın ve çocuklara karşı olduğunu ve kadın haklarını savunmaya yönelik boş iddialarının hiçbir zaman gerçek olmadığı ve olmayacağı anlaşılıyor. 247 yıllık hayatı boyunca böyle siyah bir karneye sahip olan bir ülke, insan haklarını savunduğunu, hatta kadınlara destek iddialarının zerresinde samimi olmadığı ve sloganlarının asla gerçek olmadığı, böylece tarihte her zaman dünya ve insanlar için insan haklarının ihlalcisi olarak bilineceği anlaşılıyor. Fakat acaba sadece Hiroşima, Nagasaki, Maylay ve Vietnam, Irak ve Afganistan'daki kadınlar, kızlar, çocuklar, Amerika'nın yaşam fırsatını aldığı insanlardı. Dünyanın diğer noktalarında kadınlar Amerika'nın saldırı hedefi olmadılar mı? Amerikalı kadınlar ne durumdalar? Acaba Amerikalılar vahşi ve şiddet huylarını sadece Amerika dışında olan kadınlara saldırı için mi uyguladılar? Amerika'da kadınların konumu nedir? Amerika kadınlara karşı bir başka bölümde bu soruları cevaplandıracağız. Değerli dinleyiciler, Amerika Kadınlara Karşı isimli sohbetimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Müzik İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rusya Başbakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmede İran ve Rusya ilişkilerinin güçlenmesine vurgu yaptı. İran'ın son 9 ayda Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine yaptığı ihracatın miktarı geçen yılın aynı dönemine göre değer bazından %21, ağırlık bazından ise %22 arttı. İran filmi 2024'ün en iyi 100 filmi arasında yer aldı. İran Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı Kemal Harazi, Tahran'ın kendisine yönelik her türlü eyleme karşı misillemede bulunacağını belirtti. İran ile Suriye'deki iktidar arasında doğrudan bir bağlantı olmadığı belirtildi. Siyonist gazete Maariv, İran'ın askeri gücüne ve yeteneklerine dikkat çekerek, İsrail'in İran'la yıpratma savaşına giremeyeceğini yazdı. Gazetedeki Kemal Advan Hastanesi'ne robotla ölümcül saldırı gerçekleştirildi. İsrail'in Gazze'yi işgalinin başlangıcından bu yana 14.500 Filistinli çocuk şehit oldu. Siyonist rejim medyasında yer alan son haberler, bu rejim ile Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin çıkmaza girdiğini gösteriyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki Filistin topraklarında Yafa ve Aşkelon bölgelerine Siyonist rejimin iki askeri hedefini iki Yafa İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Ve Siyonist rejim İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının 15 milyar dolarlık zararı olduğu belirtildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.700 80 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.